Ayrım 25, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 356. Bölüm 60. Nicholas Creel'in Çin'e ve Rusya'ya yaptığı seyahatler başarılı geçmişti. Herhangi bir anlaşma imzalanmamıştı. Ancak Creel anlaşmaların çok büyük bir ihtimalle ve de kısa zamanda yapılması için temel atmıştı. Creel'in beklediği gibi Katie James, Phoenix grubu ile ilgili asıl gerçeği yayımlayınca her şey ortaya çıkacak, Çin ve Rusya arasındaki dinamik değişecek ve bu iki ülke bölgesel rakip olmaktan çıkıp mutlak düşman olacaktı. Böylece trilyonlarca dolar ona doğru akmaya başlayacaktı. Fakat elde ettiği bu zafere rağmen bir sorunu vardı. Bir kez daha dünyanın en güzel süper yatlarından biri olan büyüleyici Shiloh'un güvertesinde oturmuştu. Aklı havalarda olan karısı da güvertenin üzerindeki yumuşak şezlonga çıplak halde yayılmıştı. Creel sonunda bıkmıştı ve karısından üzerine bir şeyler geçirmesini istemişti. Karısı ise doğrudan bunu reddetmiş, tek bir bikini ipinden kalan izin dahi teninin dengesini bozacağını söylemişti. Şımarık bir ses tonuyla, ''Benim vücudum mükemmel, güneşlenme izi yok, hiç yok Niki, beni zorlayamazsın.'' derdi. Bir kişi böylesine boş bir mantık ve narsistik laflara nasıl karşılık verebilirdi? Creel neredeyse küçükken aptalca şeyler yapan çocuklara güldüğü gibi gülecek, kahkahalar atacaktı. Hayır, bu evlilik belli ki çok fazla sürmeyecekti. Geminin telefonu çaldı, arayan kişi kaptandı. Bayan Creel sonunda uykuya dalmıştı. Creel öyleyse üzerine lanet olası bir örtü örün, boğazından ayak parmaklarına kadar kapatır emrini verdi ve telefonu kapattı. Los Angeles'ta kendisine hayırseverliğinden dolayı ödül verilirken tanıştığı kadın, New York'ta Mette Sanat Galerileri düzenliyordu. Yale'dan çeşitli dereceler alan kadın baş döndürecek kadar zeki, çekici, hoş yapılıydı. Dünyayı gezmişti ve Creel kadının poposundan geçen bikini izlerini hiç önemsemeyeceğini biliyordu. Fiziksel bir temas yaşamadıkları akşam boyunca çok hoş vakit geçirmişti. Eve döndüğünde avukatlarına boşanma kağıtlarını hazırlatmıştı. Ancak Creel'in canını sıkan sorun ufukta görünen bu değişiklik değildi. Katie James ile birlikte olan adamın fotoğrafına baktı. James'in gözyaşları içinde şovun otelinden ayrıldığı Creel'e bildirilmişti. Adam tüm bunları mahvedecek miydi? Öç almak istiyordu, çok yetenekliydi ve potansiyel bir sorundu. Şovun günleri muhtemelen sayılıydı, hem bir kişinin daha ölmesinden bir şey olmazdı. Creel sıcak güneşin yavaşça parıl parıl durgun denize yaklaştığı Akdeniz'in sakinliğine baktı. Dünyadaki en iyi askeri donanımları satmasına rağmen huzurlu bir adamdı. Kızgınlıkla hiç kimseye fiske dahi atmamıştı. Aslında insanların ölüm emrini vermişti. Ancak bunların hiçbirini kötü amaçlar uğruna yapmamıştı. Fakat öfkeyle savrulan ilk sopadan, saatin birkaç tiktak sesiyle altı haneli insan nüfusunu yok eden atom bombasına kadar her şeyde bulunan fiziki mücadele insanlığın ayrılmaz bir parçasıydı. Creel savaşın birçok olumlu katkısı olduğunu bildiği gibi bunu da biliyordu. Savaş özellikle insanlara boş şeyleri unutturuyor, iyi amaçlar için birbirine bağlıyordu. Yapmış olduğu şeylerden dolayı elbette suçluluk duyuyordu. Aslında Londra katliamı kurbanlarının ailelerine yardımda bulunmak için çoktan 10 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştu. En azından bunu yapabileceğine inanıyordu. Atlantik'in karşısında bulunan İngiltere'deki insanlar anlamsız görünen şeylerden anlam çıkarmaya çalışırken o 175 milyon dolarlık uçağında dizlerinin üzerine çökmüş ve kendisinden çok da yukarıda olmayan tanrısından af dilemişti. Creel yün ile kaplı zeminden kalkıp lüks yatağına geçerken ve özel olarak 10 bin dolara tasarlanan başının ucundaki lambayı kapatırken tanrısının ona kalacak yer vermiş olduğundan emindi. Pender başka şeyler üretmek ve ürettiği şeyi gerçek olarak insanlara satmakla meşgulken, Creel asıl gerçeğin tam olarak ne olduğunu biliyordu. Güçlüler gerçekten gücünü kullandığında dünya çok daha güvenli bir yer olur, kullanmadığında ise bu güvenli ortam yitip gider. Birleşik Devletler Orta Doğu'daki sorunu birkaç gün içinde ortadan kaldırabilirdi. Masumların da canından olacağı kesindi. Ancak milyonlarca insanın 10 dakika ya da 10 yıl içinde öldürülecek olması ne fark yaratırdı ki? Onlar yine de ölecekti. Böylesine bir şey yapılsa 10 yıl sürecek yoksulluk ve belirsizlik ortadan kalkardı. Creel da seve seve barbarların yok edilmesi için gereken her türlü silahı onlara sunabilirdi. Her şey gerçekten bizlere karşı onlar aşamasındaydı ve yalnızca güçlü olan hayatta kalacaktı ve zayıf olan yok olacak. Creel bu sözleri denizi ve İtalya kıyılarını kırmızıya çalan bir renge boyayan batan güneşe karşı söylemişti. Zayıf olanlar her daim ölecekti. Doğal işleyiş buydu. Creel istediğini elde ederse büyük çocuklar tekrar kontrolü ele geçirecekti. Karşılıklı yıkım garantisi ya da KYG, soğuk savaş döneminde ortaya çıkan ve korkuyu konu alan bir terimdi. KYG aslında insanlık tarihindeki en büyük dengeleyici güçtü. Ancak birçok insan dünyanın gerçekte nasıl döndüğünü önemsemeyen birçok insan böylesine bir ifadeyi duyunca şaşkına dönüyordu. KYG kesinliği tahmin edilebilirliği ve belki de insanlığın daha iyi amaçları elde etmesi için belirli öğelerin yok edilmesini sağlıyordu. Creel üst güvertenin parmaklıklarına doğru yürüdü ve aşağıda uyuyan karısına baktı. Karısı birçok insan gibi salaktı. Bu insanlar kendileri dışında hiçbir şeyi görmezdi, kördü, saf, zayıf ve tembeldi. Bir kez daha şovun fotoğrafına baktı. Adam ne saf, ne zayıf, ne de tembel görünüyordu. Çünkü o böyle biri değildi. Bu adamı öldürtmek zorunda kalmak acınacak bir şeydi. Fakat Creel gerek görürse bunu yapacaktı. Geminin telefonunu kaldırdı. Çeşitli zengin patronlara 30 yıl boyunca açık denizlerde hizmet veren Shiloh'un kaptanı canlı ve olumlu bir ses tonuyla cevap verdi. Creel tüm çocukların yarın gemiye getirilmesini ayarla. Çocukları getirmek için 20 metre boyundaki botu al. Onlarla ilgilenen rahibeyi de getir. Ona bir çek vermek istiyorum. Peki Bay Creel, yine denizaltıyı çalıştırmak ister misiniz? Geçen sefer çocuklar çok eğlenmişti. İyi düşündün, denizaltı hazır olsun. Bir de helikopteri Bayan Creel'i küçük jete götürmesi için hazırlat. Sabahleyin Güney Fransa'ya gidecek. Yardımcısına da hanımın üzerine düzgün bir şeyler giydirmesini söyle. Ne kadar çok giyinirse o kadar iyi olur. Haklısınız efendim. Creel telefonu kapattı. Sevgili kaptan Creel'in yapmış olduğu şeyleri öğrense bu kadar memnun kalamazdı. Kaptan doğma büyüme Londralı olan bir İngilizdi. Fakat çocuklar yarın gelecekti. Creel'in hayatı ardı ardına gerçekleştirilen denge sağlama çabasıyla dolmaya başlamıştı. Kötü bir eylemi iyi bir eylemle bastırıyordu. Evet, çocukların gelmesini dört gözle bekliyordu. Dört gözle beklediği bir diğer şey yetimlere başlarını koyabilecek yepyeni bir yuva vermekti. Bölüm 61. Çelik yataktan mekanik sesler gelirken şov ayak parmaklarının üzerine düşer gibi oldu. İçeride kimyasalların kokusu, idrar kokusu ve şovun düşünmeyi istemediği diğer şeylerin kokusu vardı. Frank yanında durdu. Şov, bunu yapmak zorunda değilsin. Aslında bunu yapmaman gerektiğini düşünüyorum. Neden onu böyle hatırlayasın? Neden burada hatırlayasın? Frank elini pis kokulu havada salladı. Şov, haklısın ama yine de yapmak zorundayım dedi. Frank iç çekti ve görevliye başıyla onay verdi. Şov, adamın elleri çarşafı tutarken bir anda kaçmayı, çok geç olmadan gün ışığına koşmayı istedi. Yine de çarşaf kaldırılırken öylece durdu. Şov Anna'ya bakıyordu ya da ondan geriye kalana. Anna'nın alnındaki yaraya ya da adli tabibin ölüme neden olan şeylerle ilgili ipuçları bulmak için açtığı V şeklindeki kesiğin ardından atılan dikiş izlerine ve de göğsünden geçen iki merminin açtığı yaraya bakmaktan kaçınmaya çalıştı. Fakat bakabildiği tek şeyin hayatı boyunca gördüğü en güzel kadının yok oluşuydu. Onun yeşil gözlerine dahi son bir kez daha bakamamıştı. Çünkü o gözler sonsuza kadar kapanmıştı. Frank tekrar görevliye başıyla işaret verdi ve yüzünü çevirdi. Yatak içeri doğru itildi ve küçük kapı kapatıldı. Şov Frank'in yardımıyla titreyen bacaklarının üzerinde ölüm odasını terk etti. Frank gidip kafayı bulalım dedi. Şov başını iki yana salladı. Anna'nın evine gitmeliyim. Ne? Sen bir tür mazoşist misin? Önce onu burada görüyorsun ve şimdi de gidip kalbini başka bir yerde daha mı parçalamak istiyorsun? Bunlara ne gerek var şov? Onu geri getiremezsin. Senden benimle gelmeni istemiyorum. Ancak benim gitmem gerek. Frank bir taksi çağırdı. Tamam ama ben de geliyorum. Taksiye atladılar ve şov taksiciye adresi verdi. Daha sonra başını camdan dışarı çıkardı. Mide bulantısı ataklarıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Morga gitmemeliydi, onu öyle görmemeliydi. O Anna değildi. Gitmemeliydi ancak gitmek zorunda kalmıştı. Birkaç dakika sonra Anna'nın evinin kapısını açtı, içeri girdi ve Frank yanında durup onu izlerken yere oturdu. Tanıdık şeylere bakarken yavaşça sakinleşti. Yaşayan, nefes alan Anna buradaydı. Az önce ziyaret ettiği o acımasız paslanmaz çeliğin üzerinde yatan ise kesip biçilmiş bir nesneydi. Anna burada hayattaydı. Öldürülmemiş, cinayete kurban gitmemişti. Ayağa kalktı, şömine rafındaki bir fotoğrafı eline aldı. Bu fotoğraf geçen sene Anna ile İsviçre'de çekilmişti. Anna fena kayakçı değildi, şov ise ondan biraz daha kötüydü. Oradayken çok eğlenmişlerdi. Bir de Avustralya'da çekilmiş fotoğrafları vardı. Üçüncü bir fotoğrafta ise Anna'nın Balzac adını taktığı, kahveyi sevdiğinden dolayı hortumu ile bardağından kahve içmesine izin verdiği bir filin üzerinde oturuyorlardı. Her yerde Anna'nın eşyaları, sevdiği şeyler, tutkuları vardı. O tekrar oturdu. Birkaç saniye boyunca sevdiğini yitirmiş bir kişinin o anda aklından geçebilecek milyonlarca düşünceye dayanmaya çalıştı. Adolf'un testeresinin sebep olduğu acı o anda hissettiği acının yanından dahi geçemezdi. Bedenine ve beynine koca bir yara almıştı. Ruhu yavaşça yıkılıyordu. Ancak bu durumda hiçbir ağrı kesici kâr edemezdi. Frank adamın yüzündeki değişikliği fark etmiş olmalıydı. Haydi şov, gel gidip birer kadeh atalım. Şov sonunda orada kalamayacağını fark etti. Bir şekilde yaşayan Anna, metal masada yatan ölü Anna'dan daha çok acı verir olmuş, ona neyi kaybettiğini, ikisinin birlikte neyi yitirdiğini çok net bir şekilde hatırlatmıştı. Ayağa kalkmaya çalışıyordu. Frank eğilip ona yardım edemeden kapının kolu çevrildi ve kapı açıldı. Kısa süre sonra Shaw ve Frank Anna'nın anne ve babasıyla göz göze geldi. Wolfgang'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Shaw'u yakalamak için eğildi. Ancak Shaw adamın ona erişmesini engellemek için geri çekildi. Karısı bağırarak "Hayır Wolfgang, hayır!" dedi. "Bu hain, hain!" Wolfgang o kadar kızmıştı ki bağırırken ağzından tükürükler saçıyor, kelimeler boğazına takılıyor, aynı zamanda da geri çekilen, ne yapacağını bilmeyen şova tehlikeli bakışlar atıyordu. Frank bir durun dedi, onun da canı yanıyor. Kocasının kolunu yakalayan ve adamı geride tutmaya çalışan Natasha, burada ne arıyorsun dedi. Wolfgang bağırarak onunla konuşma, pisliğe dil dökme dedi. Kızımızı öldürdü, Anna'yı öldürdü. Şov o anda öne doğru bir adım attı. Gözleri mavi asit gibi parlıyordu. ''Siz neden bahsediyorsunuz? Anna'nın ölümüyle benim hiçbir ilgim yok.'' ''Frank, şov bırak, ben hallederim.'' dedi. Wolfgang bir parmağını şovun yüzüne doğrulttu. ''Sen olmasan Anna şu an hayatta olurdu. Onu sen öldürdün.'' Frank bağırarak ''Bir dakika, saçmalıyorsunuz.'' dedi. Şov adamın yanından geçmek için hareketlendi. Ancak Wolfgang aniden öne atıldı. Şovu boğazından yakaladı ve adamın cüssesi her ikisinin de duvara sertçe çarpmasına sebep oldu. Natasha çığlık attı ve kocasını çekmeye çalıştı. ''Hayır, hayır Wolfgang, hayır!'' Frank Wolfgang'ı şovun üzerinden çekmeye çalıştı ancak adam çok ağırdı. Wolfgang'ın kalın omzu şovun yaralı omzuna çarptı ve şov inledi. Dizini adamın karnına bastırarak adamı itmeyi başardı. Wolfgang tekrar üzerine atlamaya çalışınca şov kendisinden çok daha yavaş olan, zorla nefes alan ve yüzü kıpkırmızı olan adamın yanından kaçtı. Şov adamın kalp krizi geçiriyor olduğunu düşünmüştü. Wolfgang duvara çarptı, arkasını dönüp tekrar saldırmadan önce şov elini kullanarak adamın kalın boynunun yakınındaki bir siniri ezdi. Wolfgang acıyla bağırarak yere yığıldı. Hemen ardından Natasha elindeki ağır çantayı salladı. Çanta şovun yüzüne geldi ve yanağını kesti. Şov kanın yüzünden akışını hissetti. Frank kadının elinden çantayı çekip aldı ve odanın öteki tarafına fırlattı. Natasha kocasının yanına çöktü ve adamı korumak için kollarını üzerine kapattı. Kalbi hızlı hızlı atan, ağzına kanlar akan şov onlara baktı. ''İyi mi?'' Natasha bağırarak ''Git, git artık'' dedi. ''Bizi yalnız bırak. Yapacağını yaptın zaten, git.'' ''Ben hiçbir şey'' diyen şov durdu. ''Sözlerimin ne faydası olacak ki?'' Frank şovu kapıya doğru çekiyordu. ''Birileri gerçekten yara almadan buradan gidelim.'' Şov yüzündeki kanı sildi, arkasına döndü ve kapıyı ardından sertçe çekerek evden çıktı. Merdivenlerden aşağı inerken Frank, ''Senin bir tür canavar olduğunu kimse onlara söylemedi şov. Biz sadece...'' Şov aniden durdu, merdivenlere oturdu ve hıçkırıklara boğuldu. Çıkan ses o kadar yüksekti ki duvarların içinde bir top sesi yankılanıyor gibiydi. Yüzünde kalan kanda oluk oluk akan gözyaşları ile silindi. 10 dakika boyunca kendisini kontrol edemeden ağladı. Bedeni bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Frank öylece yere bakıp durdu. Elleri yumruk haline gelmişti, gözleri demlenmişti. Daha sonra şov aynen ağlamaya başladığı gibi birdenbire sustu, ayağa kalktı, yüzünü kuruttu. Dikkatlice ona bakan Frank, ''Şov, iyi misin?'' dedi. Şov monoton bir sesle, ''Mükemmelim'' dedi. Daha sonra hızlıca merdivenlerden aşağı indi. Frank'in ağzı açık kalmıştı. Şov sokağa inince koşmaya başladı. Bir amaç uğruna koşuyordu. Yas tutmaktan bıkmıştı. Normal yas tutma aşamalarıyla başa çıkmaya çalışmanın ne anlamı vardı ki? Anna'nın ölümünü asla atlatamayacaktı. Bu yüzden hemen gerçekten önemli olan şeye, öç almaya geri dönmeliydi. Bir daha bu yoldan sapmayacaktı. Anna'nın öcünü alana kadar durmayacaktı. İşe nereden başlayacağını çok iyi biliyordu. Katie James. Bu sefer hayır diye bir cevabı kabul etmeyecekti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 368.